Ayrım 19. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 278. Topal'a söyleyecek söz kalmamıştı ya, kızın demin o gece o iş çok mu zor olur? La neyi öğrenmek istediğini düşünüyordu. İç çekti. Oğlum Topal Nuri diye geçirdi. Para hatırı için bakalım daha nasıl kalıplara gireceksin. O gece o iş çok mu zor olur? O gece hangi gece? Sakın bu kız. Sahi sahi. Vay kancık vay. Ulan benimle dalga geçmiş olmasın sakın. Ne olursa olsun katlanacaktı. O şaşı, o çöp bacaklı, aptal kız alay konusu olmaktan çıkıp başkasıyla dalga geçecek halde değildi ya. Diyelim ki öyle, ne çıkacaktı? Topaldı o, işini bilirdi. Bir ara yemek için sofaya giderken şaşı kıza usulcacık fısıldadı. Hiç zor olmaz, korkma. Kız merakla elini tuttu Topal'ın. Çocuk doğurmaktan zor diyorlar ya. Halt etmişler, hiç korkma sen. Yan gözle kıza yukarıdan aşağı baktı. Karısı olacaktı ya, yanına alıp sokağa nasıl çıkacaktı bununla? Eşi, dostu, ahbabı görünce ne diyeceklerdi? Yuvarlak yemek masasına yan yana oturdular. Bu kalın ayakları oymalı ağır ceviz masada yerlerden pek çoğunun evlerinde rastlanacağı gibi Ermenilerden kalma eşyalardandı. Nedim Ağa müzayede salonunda görmüş, iskemleleriyle birlikte satın almıştı ki iskemleleri de masa gibi oymalı, oturulacak yerleri hasır, ayakları tekerlekliydi. Bir ara sofrada yalnız kaldıkları sıra ağaya usulcacık sordu. Şehnaz'dan ne haber? Nedim Ağa'nın ince ince kan damarları bulunan etli yüzünden korkunun gölgesi geçti. Bir rüyanın olabilmesi ihtimaline karşı iki yanını çabucak gözden geçirdikten sonra sorma dedi. Hayrola? Mektuplaşıyoruz sadece. Topal bilmezden gelerek şaştı. Mektuplaşıyorsunuz demek. Mektuplaşıyoruz ama o kadar. Gidip gelmedikten, sevip okşamadıktan sonra neye yarar? Topal şöyle bir düşündü. Kolay dedi, sık dişini, her şeyin bir çaresi bulunur. Aklından kanlı topraklar geçmişti. Haydar'ın dediği doğru çıkar, deli herifi kafese sokup bir miktar toprak satın alırlarsa ne yapar yapar bir çiftlik kurdururdu ağaya. O zaman buluşmaları kolay olurdu ya, Şehnaz gelir mi gelmez mi? Burasını düşünmüyordu. Önce tarhana çorbası geldi. Soğuk değilse de serinin çok üstündeki havada da acıca acıca hiç de fena kaçmayacaktı. İştah açıcı dumanı havaya yayılıyor, Topal'ın kocaman burnunun etli kanatlarını titretiyordu. Pamuk Hanım da, Nedim Ağa da, Şaşı Kız da yemek yerken konuşmanın günah olduğunu inanmış atalardan kalma bir inançla konuşmuyorlardı. Topal'ın böyle şeylere inandığı yoksa da o da onlara ayak uydurarak konuşmuyor, çorbasını kışıklıyor, solunda oturmakta olan yarınki karısına yan gözle bakıyordu. Bu bakışı yakalayan Pamuk Hanım'ın içinden tuhaf bir kıskançlık geçtiyse de kendini tuttu. Ne demekti bu? Artık kızının yarınki kocasını kızından mı kıskanacaktı? Deli mi oluyordu? İçinden bir şeyler geçse bile kendini tutacaktı. El alem ne demezdi sonra? Nedim'in şerefi bir yana, babası Hacı Pehlivan'ın şerefi önemliydi asıl. Yoksa Nedim de kim oluyordu? Nedim Ağa çorbasını kaşıkladı, içmeden önce uzun uzun üfledi. Çok sıcaktı. Kaşık da kızgın mı kızgın? O da yakalamıştı Topal'ın bakışını. Hoşuna gidiyordu. Aferindi be, aslan gibi adam. Demek ağasının hatırı için... Birden kızının da Topal'a bakışını yakaladı. Hatta kızla Topal'ın bakışları karşılaşmış. Karşılaşınca da güya çaktırmadan gülüvermişlerdi birbirine. Nedim Ağa çorbasını yudumladı. Önce nişanlamalıydılar onları. Karısıyla akşam konuşacaktı ya, nişanı herhalde evde yaparlardı. Karısının ev küçük, bunca eş dost ahbap var. Hangisini sığdıracağız bu yüksük kadar eve diyeceğini biliyordu. Kaldı ki ev yüksük kadar değil de kocaman bile olsa kadının gene de bir kulp bulacağına şüphe yoktu. Çünkü adetiydi. Nedim Ağa bir şeye ak mı dedi, kadın mutlaka kara diyecekti. Onun için akşam elini çabuk tutup bu evde nişan olmaz, çok küçük demeliydi ki karısı neden küçük oluyormuş desin. Koskocaman ev, kendi evimiz dururken başka yerde olmaz. Gerçekten de kadın hemen hemen tıpkı böyle diyerek kocasına karşılık verdi. Nesi vardı evlerinin? Arayanın eline geçmezdi, kendi evleri dururken hiçbir yerde olamazdı. Ertesi gün sebzeci Haydar'a müjdeyi veren Topal, lakin dedi, kız yenilir, yutulur cinsten değil. Haydar, aldırma dedi. Yiğidin karısı çirkin olacak, sevgilisi güzel. Erkek adam güzel kadın taşımaz. Sen babasını parasına bak. Akşam sofrada komisyoncu Haydar'ın karısıyla yeğeni, Topal'ın yakında Nedim Ağa'nın kızıyla nişanlanacağını duyunca, lokmaları gırtlaklarına tıkılmıştı. İkisinin yüzünden de kıskançlığın kırmızısı geçti ama belli etmemeye çalıştılar. Sonra da başlarını sallayarak Allah hayırlı kademli etsin dediler ama neredeyse ağlayacaklardı. Topal gözlerini kaldıramıyor, kaldırınca kadınların kin dolu bakışlarıyla karşılaşmaktan korkuyordu. Sağ olun diye mırıldandı. Bütün bu halleri kurt gibi izleyen Haydar ise bu topal hergele mergele ya, sahiden de bizim evde çok namuslu diye geçirdi. Karısından da yeğeninden de emindi doğrusu. Bu iyi bir sınav olmuştu kadınlar için. Demek kadınlara yüz vermemek prensibi çok doğruydu. Karı kancık takımına yüz vermeyeceksin. Dövmeyeceksin de, ama gölgen üstlerinde adam akıllı ağır olacak. Ertesi gün kuyumcu Sırrı Usta'nın dükkanına giden Haydar, topaldan haberin var mı diye sordu. Nereden olacaktı? Hayrola? Nedim Ağa'ya damat oluyor. Sırrı Usta heykelciyi elinden bıraktı. Deme! Şaşı bir kızı varmış, tapon bir şey. Onunla nişanları olacak yakında. Sırrı Usta beyaz çerçeveli oval gözlüğünü düzelttikten sonra heykelcini yeniden alırken tapon mapon dedi. Babasını parası her şeyini örter. Orası öyle. Aman paralansın. Bizim paşazadenin kanlı topraklarına burnunu soksun da hakkı da paralansın. Borcu arşa alaya yükseldi zira. Tabii yahu, o paralansın ki biz de alacaklarımızı alalım. Ama topalın nişanlanma haberi hiçbirinin üzerinde Şehnaz'daki etkiyi yapmamıştı. Duyunca deliye dönmüş, o öfkeyle sarılmıştı kalemi kağıda, kadına verip yollamıştı. Kadın mektubu ertesi gün Nedim Ağa'nın odacısına verdi. Nedim Ağa görülmekten, dile düşmekten, daha kötüsü karısının kulağına gitmesinden korktuğu için bu işi, yani kadından Şehnaz'ın mektuplarını alma işini genç odacısına havale etmişti. O günde bundan öncekiler gibi kadından Şehnaz'ın mektubunu alan genç odacı ağaya getirip okumadan önce şöyle bir göz atmıştı ki ne atsın. Mektup değil, zehir zemberek. Ulan kart teke diye başlıyor, yalancı, sahtekar, iki yüzlü diye devam ediyordu. Demek Şaşı kızını yamamak için topalı benden sen ayırdın. Peki alacağın olsun. Ben de Şehnaz'sam bunu senin yanına korsam, o topal içinin de alacağı olsun. Hani bunları yazışım, onu kaybettim diye yerindiğimden değil, açık açık erkekçe konuşmadığından. Yoksa bana erkek mi yok? Elimi sallasam ellisi, başımı sallasam zülfü altın tellisi gelir. Değil mi ki bu yola düşmüşüm, kos sarhoşu yıkıldığı yere kadar. Unutma ki yakan elimdedir. Seni istersem bütün memleketi rezil edebilirim, buralarda duramaz hale getiririm. Odacının kafası şimşek çakmıştı. Bu mektubu ağaya okumak şöyle dursun, kadının getirdiğinden söz bile açmayacaktı. Demek topal Şehnaz'la yaşarken Nedim Ağa kızını ona vermek istemiş, Şehnaz'dan ayırmıştı. Vay anasını, işin içinde iş, belki de işler vardı. Şehnaz'la tanışıyordu. Ağa ara sıra gidip yoklamasını, bir şey lazım olursa almasını tembih etmişti. Gün aşırı gidiyor, bir şey lazım olup olmadığını kadından kibarca soruyordu. Lazımsa söylüyordu kadın, değilse kapı aralığından 3-5 dakika konuşuyorlar. Sonra odacı basıp geliyordu fabrikaya. Mektubu iplikhanedeki işçi kadından aldığı sabahın akşamı, ağayı evine yolcu ettikten sonra Şehnaz'ın yolunu tuttu. Mahalle bomboştu. Sokak üzerindeki komşu evlerin pencerelerinde ışıklar yanmıştı. Şehnaz'ın evinin yan yana iki penceresinde ışık vardı. Demek ki kadın işini bitirmiş, yatak odasına çekilmişti. Kapıya gitti, tokmağı çekinerek vurdu. Ona öyle geldi ki tüm mahalle tokmak sesine safi kulak kesilmiş, gecenin bu saatinde gelenin kim, neci, niçin geldiğini öğrenmek istiyor. Uzunca bir süre hiçbir ses, hiçbir cevap çıkmadı. Odacı tekrar çaldı kapıyı. Yüreği hafiften çarpa çarpa bekliyordu. Kadın gecenin bu saatinde kapıyı açmaktan çekiniyor muydu acaba? Gelenin kim olduğunu bilse belki korkmazdı ama nereden bilecekti? Bir ara üst katın aydınlık değil de karanlık pencerelerinden birinde çekingen bir ses yavaşça sordu. Kim o? Odacı kapıdan az geri çekilip yukarı baktı. Benim abla. Sen kimsin? Yabancı değil. Birdenbire sesi tanıyan Şehnaz ferahlayarak pencereden çekilirken sen misin dedi. Geliyorum. Anlamıştı genç odacı olduğunu. Herhalde ağasına bugün yolladığı zehir zemberek mektubun karşılığını getirmişti. Tuhaf bir korku, korku da değil, pişmanlıkla merdivenleri inerken genç odacı üzerine hiçbir şey düşünmüyordu. Ne al al yanakları ne de tuttuğu yeri koparacak hissini veren pençeli sağlam ellerini düşünüyordu. Öfkeyle yazıp kadınla yolladığı o mektubu ağaya gönderdiğine çoktan pişman olmuştu. Hani ağanın eline varmamış olduğunu duysa ne isterse verebilirdi. Çıplak ayaklarıyla taşlığa geçti, kapıyı açtı. Hayrola, seninle biraz konuşmam lazım abla. Ne konuşacağız? Son yolladığın mektup var ya. Şehnaz'ın içi titredi. Evet. Odacı aralık kapıdan girdi, kapıyı kapattı. Kapalı kapıya sırtını dayayarak ağaya vermedim. Şehnaz ferahladı. Niye? Mektubu cebinden çıkardı. Çok ağır be abla. Dedim ki abla öfkeli anında yazmış olacak. Belki sonra pişmanlık getirir. En iyisi ağaya okumayayım. Şehnaz birden genç adamın al al yanaklarına, pençeli ellerine dikkat ederek iç kaynadı. Ulan ne ateş gibi, ne cin gibi oğlandı bu be? Ver onu bana, dedi. Doğru düşünmüş müyüm? Mektubu aldı, yırttı. Aferin sana. Ben de Allah veri ağanın eline geçmese diyordum. Karnın aç mı? Odacı yukarı çıkabilmek için aç ama boş ver, dedi. Niye? Çok efkarlıyım bugün. Gidip iki kadeh atacağım. Elinden tutup sürüklerken, bende içkinin daniskası var, dedi. Gel, deyyusağın yiyip içemiyor, sen ye iç bari. Pençeli eli, genç kadının yumuşak elinde, içi kaynayan odacı, taşlığı geçti, merdiveni çıkmaya başladı. Eli hala kadının elindeydi, hoşuna gidiyordu. Bu gidişle, bu gidişin nereye varacağını gayet iyi biliş vardı. Ama bu kadarını mümkün değil, düşünmemiş, ummamıştı. Çeyrek saat içinde genç kadın ona yatak odasının sımsıkı örtülü, ağır kadife perdeleri gerisinde zarif bir içki masası hazırlamış, kendi de karşısına geçip oturmuştu. Genç adam buzdolabında soğumuş rakısını, sardalye, bir takım peynir, sucuk, konservelerle içerken memnundu. Hele kadının istekle çevrili, iri gözleriyle karşılaştıkça bu bakışların ne demek istediğini anlıyor, damarlarındaki kan şimşekleşiyordu. Küçük şişedeki rakı bittiği zaman odacı artık iskemlesinde oturamaz olmuştu. Boyuna sendeliyor, içki masacığına çarparak devirecek gibi oluyordu. Genç kadın, bu gece burada kal, dedi. Olur mu, der gibi baktı kadına. Kadın, kal, kal diye üsteledi. Bu saatten sonra nereye gideceksin? Sırtındaki sabahlığı attı. 21. Uydurma Paşazade'nin kırmızı boyaları yer yer pul pul dökülmüş külüstür 1928 model Ford'u, bozuk yollarda su birikintilerini çevreye sıçratarak kanlı topraklara doğru yol alıyordu. Sarı saçları, mavi gözleri, ince bacaklı uzun boyuyla Çukurova'dan çok bir Alman, bir İngiliz, bir Danimarkalı ya da İsveç, Norveç diye benzeyen uydurma paşazade kullanıyordu arabayı. Milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa'ya kafa tutmak değil, Mustafa Kemal Paşa ve Topyekün milli mücadeleye yan çizmiş, sırt dönmüş, en karanlık günlerde onunla alay etmiş, tersine Adana'yı işgal altına alan Fransızlarla pokerler, brişler oynamış, babasından kalma neleri var neleri yok yiyerek Adana Lisesi'nde, sonralarda İstanbul Tıp Fakültesi'nde okumuş ama fakülteyi bir türlü bitiremeyip doktor olamamış bu genç adamda yükselmek, her şeye, bütün engellere rağmen yükselmek, zengin olmak hırsı korkunçtu. Nereden nasıl para çıkarır da Adanalı çiftçi daha çok tüccarların devam ettikleri şehir kulübüne gider, zenginlerle poker, briç oynayabilirdi. Bu hiçbir zaman bilinmeyen, bilinemeyen bir şeydi. Çat burada, çat valinin yanında derken emniyet müdürü, jandarma komutanı, fabrikatör Nedim Ağa, Nuri Ağa, Nuh Naci Bey, Bosnalı Salih Efendi. Velhasıl memleketin tanınmış hükümet, devlet adamlarından başka tüccar ve çiftçileriyle de senli benliydi. Arabada, yanında gene korkunç bir burdum duymazlıkla oturmuş, kalın kurşuni bulutların altında ıpıslak uzanan uçsuz bucaksız tarlalara bakmakta olan gerçek paşazade Hakkı Bey'e göz ucuyla bakıyordu arada. Şimdi onun yerinde olacaktı, onun yerinde olsa da cebinde kanlı toprakların tapusu bulunsaydı, hayvan diye geçirdi. O kuyumcu sırrı, o sebze komisyoncusu Haydar, ortalarına aldıkları Nedim Ağa'nın yeni damadı vasıtasıyla kim bilir ne çoraplar örecekler başına. Topal Nuri, arabanın arka kısmında kuyumcu Sırrı Baba ile sebze komisyoncusu Haydar'ın ortasında oturuyor. 3 gün önceki nişanda parmağına fabrikatör Nuh Naci Bey tarafından takılan kalın nişan yüzüğünü hafif hafif okşayarak tarlaları düşünüyordu. Artık Nedim Ağa'nın damadı sayılırdı. Bundan böyle ne genel müdür ne de başkaları. Ağayı avucunun içine alacak, hele şu deli herifi kandırıp tarlalarına ucuzca konarlarsa bu tarlalara yıllar yılı hayalinde yaşattığı çiftliği kuruverecekti. Paşazade Hakkı Bey ise ne tarlalarıyla ilgiliydi ne de kanlı toprakların cebindeki tapularıyla. Bu tapuları hiçbir zaman ciddiye almamıştı ki. Dedesinin yaşadığı yıllarda Namık Kemal ve arkadaşlarının ileri fikirlerine paralel fikirler beslemeleri gibi Hakkı Bey de yaşadığı çağın ileri fikirlerini temsil etmese bile o açıdan bakıyordu dünyaya. Yeryüzünde insanlar ve insanların uydurma hukuku, bu uydurma hukukun tapu senetleri yokken bu topraklar gene vardı. İnsanlardan çok önce var olan bu topraklar insanlardan önce şimdikinden çok daha şen ve esendiler herhalde. O zamanlarda topraklar üzerinde sert rüzgarlar eserdi. Kim bilir nerelerden aldıkları tohumları bu şen ve esen topraklara getirip saçar, şen ve esen topraklarda onları bağırlarına sımsıkı alarak yağmur ve güneşin yardımıyla çimlendirirlerdi. Çimlenen tohum boy atar, toprağın yüzüne çıkar, ürününü vererek yeryüzünü mutlu bir kardeş sofrası halinde bezerlerdi. İnsan çok sonra gelmişti yeryüzüne. Çok sonra gelmişti ama çok önce gelen toprakların da, tohumun da, hatta sert rüzgarların da canını sıkmış, rahatını kaçırmıştı. Sert rüzgarlar eskiden olduğunca duyarsız bir dünyada yalın ayaklarıyla dolu dizgin koşamıyor, insanların engellerini çarparak parçalanıp ufalanıyor, öfkeyle derlenip toparlansa bile yeniden yeni engeller. Velhasıl rahatı kaçmıştı sert rüzgarların bile. Cebinden kurşun kalemiyle bir tomar kağıt çıkarıp yazdı. İnsandan önce topraklar vardı, sert rüzgarlar, tohum. İnsandan sonra rahatlık kaçtı sert rüzgarın, tohumun, bereketli toprakların. Pay pay oldu topraklar, ev ev bölündü dünya. Kana bulandı topraklar, kardeş sofraları bozuldu. Ne o Hakkı Bey, şiir mi gene? Gösteriş, fiyaka, kendini satış, olduğundan fazla görmüş gibi şeyleri hiç anlamayan, böyle anlaşılmaktan korkan bir adamdı. Şiir mi sözüne kendini hiçbir zaman şair saymadığı için, kızmadıysa da bu duyguyu vermiş olmaktan çekinerek, "Aman efendim," dedi, "rica ederim." Elindeki kağıt tomarını gocuğa benzeyen kirli paltosunu geniş cebine soktu. Sokmasıyla da hemen her şeyi unuttu. Şimdi gözlerinde uçsuz bucaksız tarlalar, yer yer işlenmiş, yer yerde işlenmemiş, malaz, çalılar, dikenler içinde tarlalar. Çok sonra gelen insan işte böyle bölmüştü tarlaları. Pay pay etmiş, bu insanların dünyasını kendi çıkarlarına yarattıkları bir hukukun dar sınırlarına sokmaya çalışmışlardı. Artık dünyanın tadı kaçmıştı. Bereketli toprakların bütün yaratıklara, daha doğrusu tüm canlılara açık kardeş sofralığı, insan kalabalıkları içindeki bir avuç insanın açgözlülüğü yüzünden ambarlara, kilit altlarına alınmış, insanlardan kaçırılmıştı. Birdenbire sesli sesli, "Hayır," dedi, "haksızlıktır bu. Hukukun hukuksuzluğu yıkılmalıdır." Ne direksiyondaki uydurma paşazade ne de arkadakiler hiçbir şey anlamadılar. Topal Nuri hele bön bön baktı Sırrı Baba'yla komisyoncu Haydar'a. Komisyoncu Haydar eğildi, kulağına fısıldadı. Deliliği tuttu gene. "Ne demek istedi yani?" dedi Topal. Sırrı Baba, "Hiç," dedi. "Felsefe yapıyor." Topal bunu da anlamadı. "Ne demek o?" "Ne olacak? Sigara dumanlarını ipe dizmek." Topal keleş keleş güldü. "Olacak şey miydi? Deli aklı işte. İyi iyi, çok iyiydi. Dumanı ipe dizmeye çalışan bu deli heriften topraklarını alırsa mesele kalmıyordu. Eline veriverirdi 3-5 kuruş, tapu dairesinde bir ferah, ondan sonrası kolaydı. Komisyoncu Haydar'la Sırrı Baba, daha önce de Nedim Ağa, o toprakların köylüler tarafından işgal edildiğini, köylülerle uğraşmanın ise çok çetin olduğunu söylemişlerdi ya, elinde tapu olduktan sonra ne vardı uğraşamayacak? Devlet, hükümet ne güne duruyordu? Bunca jandarma besleniyordu. Vazifesi neydi jandarmanın? Elinde tapu olanların topraklarını tapu olmayanlara karşı korumak. Hakkı Bey'in ise kafasından hala insan ve toprak problemi geçiyordu. Çok sonra gelen insanlar bir hukuk çıkardılar. Evet, pay pay ettiler şen ve esen toprakları. Toprakların kardeş sofralığını bozdular. Yıllar yılı toprağın çeşitli ürünlerini korkunç bir bencillik ve tükenmez bir açgözlükle aralarında paylaşıp kilit altına almaktan çekinip utanmadılar. Bir takım insanların buna ne hakkı vardı? Uydurma hukuklarıyla buna kendilerinde hak bulanlar, hak bulmadıkları bir başka insanlar kalabalığını neden, niçin, ne hakla aç bırakabiliyorlardı? Bu hakkı onlara kim vermişti? Oysa topraksızlar yeryüzüne yığın yığındılar. Her an, her ay, her yıl çoğalıp genişleyen bereketli yığınlardı bunlar. Yeryüzünde sınırsız, paylaşılmamış topraklar arayan yığınlardı. Boş topraklar arıyorlardı ama yoktu. Her yere hukuklarının duvarları çekilmiş, her şey kilit altına alınmıştı. Alınmıştı. Doğru ya, onlar da yemek, içmek, doğmak, doğurmak, doğurduğunu yedirip içirmek, mutlu günleri ulaştırmak, yaşatmak, hiç ama hiç öldürmemek amacındaydılar. Asıl hak buydu. Uydurma hukuk, bu asıl hakkın gerçek hukukunu tanımıyor. Gerçek hukukun eli silahsızlarına karşı uydurma hukukun topunu tüfeğini çıkarıyordu. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Komisyoncu Haydar, "Yaşa Hakkı Bey," dedi. Halbuki yaşa kazanmak için söylememişti. Kendine gelerek yarım sollu arkaya döndü. "Sen de yaşa, hep yaşayalım. Yaşayalım Hakkı Bey, yaşayalım ama nasıl?" Hakkı Bey birden tıkacını attı. "Hukuk da ne be, tapu da ne, kadastro da ne? Geç efendim, Allah çalış kulum demiş, kul çalışmıyor mu? tarlalar dolusu çalışmıyor mu? Bu topraklar üzerlerinde çalışanların olmalı. Aklından Kont Tolstoy geçti. Kaç vakittir kafasında bu. Bir Türk Kont Tolstoy olmak. Ama çeşitli kardeşler, yeğenler, ablalar buna imkan verirler miydi? Arkada usul usul konuşuyorlardı. Topal, adam akıllı deli ha, dedi. Haydar başını salladı. Hem de zır deli. Ben sana demiyor muyum? Sırrı Baba, elimdeki heykelciyi gözleriyle ölçüp biçerek, deli değil, veli, dedi. Veli olmaya veli ama biz anlamıyoruz. Bazen uzun uzun anlatır da. Derya herif. Sevmezdi böyle insanları Topal. Veli, derya ne olursa olsun, şu toprakların ya tamamını ya da birkaç bölümü ele geçirir de, üzerine çiftliğini kurarsa, üst yanına karnı toktu. İlim de neydi? Alimlik de ne? Çok şey bilmişsin, az şey bilmişsin. Hatta kaynatası Nedim Ağa gibi okuma yazma bile bilmiyormuşsun. Ne çıkar? Maksat para kazanıp okumuş yazmışların okumuş yazmışlıklarını emir ve kumanda altına almak, bu dünyada rahat yaşamak değil miydi? Bir Nedim Ağa'yı memleketin en çok okumuşuna, hatta valisine, mebuslarına, tüm vekilleri, başvekiline değişmezdi. Başvekil İsmet Paşa mesela. Yıllar yılı kumandanlık etmiş, başvekillikte bulunmuştu. Millete çalışması da ne olmuştu? Bir serbest fırka, onun yıllar yılı kurduğu düzeni neredeyse alıp götürecekti de dua etsin de Mustafa Kemal Paşa'ya. Serbest fırkayı lağvetmeseydi ne İsmet Paşa kalacaktı ne de arkadaşları. Demek ki İsmet Paşa olmak bile boştu. Nedim Ağa olmaya gelince, fabrikası tıkır tıkır çalışır, darphane gibi para keserdi. Başta ister İsmet Paşa olsun, ister başkası, onun fabrikasına laf yoktu. Uydurma Paşazade'nin külüstür Ford'u Hakkı Beylerin kanlı topraklarına girmişti. Külüstür Ford'un benzin kokulu humurtusuyla çevre sanki dikkat kesilerek kocaman bir göz halinde arabaya bakmaya başladı. Saz damlı, kerpiç huğularda 7'den 70'e kadar çeşitli insanlar gene telaşlı bir endişeyle bakıştılar. Elinde tafı bulunan deli herif gene gelmiş miydi yoksa? Gelmişse neden, niçin gelmişti? Yoksa gene satış mı edecekti topraklarından bir ya da birkaç bölümünü? Araba, Ali Şahin'in ta karşılardaki höyük üstüne yapılmış kerpiç evine doğru gidiyordu. Yalın ayaklı çocuklar, çamur içinde vıcık vıcık yollarda Sinan Efendi'nin iki katlı evine doğru koşuyorlardı. Sinan Efendi de duymuştu külüstür Ford'un sesini. Evinin balkonuna çıkmış bakıyordu. Orta boylu, tıkız, kara gözleri yuvalarında fıldır fıldır dönen bir adamdı ki, ilkokulu yıllarca önce bitirmiş, Adana Adliyesi yakınlarında arzuhalcilik yapan bir akrabasının yanında bir zaman çalışmıştı. 19. ayrımın sonu, sayfa 290.